Ayrım 21. Sayfa 198. 2. Serbest piyasa ekonomisiyle dışa açılma için baskılar. Alt başlık 1. Dış baskılar. Türkiye ekonomisinin serbest piyasa koşullarında dışa açılması için tanık olduğu dış baskılar, 24 Ocak 1980 kararlarının arifesinde ve onu izleyen dönemde doruk noktasına ulaştı. Kendi pazarlık gücü en az noktadayken IMF, Dünya Bankası ve OECD üçlüsünün pazarlık gücü doruk noktasındaydı. Nedeni, Türkiye'nin 1979 sonunda yeni borç ertelemeleri olmazsa tekrar borç ödeyemez duruma girmesi, taze kredi bulamazsa ekonominin yönetilemez hale gelmesi olasılığıydı. Kural, bir kez ertelenen borçların tekrar ertelenmemesidir. Oysa Türkiye 1979'da bir kez borç ertelemiş bulunuyordu. Ayrıca 1979'da artan petrol fiyatlarının 1980'de yeniden yükselmesinin kesin olması karşısında ihracat geliriyle petrol giderinin bile karşılanmasının olanaksız hale gelme olasılığıydı. Bunlara dünyada kredi faizlerinin yükselişe ve dolar değerinin artışa geçmeye başlaması eklendi. Nihayet ülke kredi güvenilirliğini yitirdiği için uluslararası ticari finans kurumlarından kredi bulma olanağı da yoktu. OECD 1979'da 989.3 milyon dolar kredi vermeyi taahhüt ettiği halde sadece 253.7 milyon dolar ödemişti. Türkiye, Suudi Arabistan'dan kredi istemiş fakat alamamıştı. Oysa bir yandan OECD ülkelerine olan borçların ertelenmesi, kredilerin proje değil program kredisi olarak hem de ivedi verilmesi, öte yandan taze kredilerin yılda 1-1,5 milyar doların altına düşmemesi gerekiyordu. IMF onayı olmadan Türkiye'nin bu resmi nitelikli kredileri bile alması mümkün değildi. Hükümet bu onayı alabilmek için IMF'in onaylayacağını bildiği serbest piyasa ekonomisiyle ekonominin dışa açılmasına yönelik 24 Ocak 1980 programını hazırladı. Ancak bu program nihai değil, bu yolda sadece bir başlangıçtı. Adım adım genişletilmesi gerekecekti. Türkiye, Dünya Bankası'nın yeni başlattığı ve program kredisi sağlayan yapısal uyum programından 1980 yılında tekrar kredi almak istiyordu. Aslında bu programdan yararlanabilen 8 ülkeden biri ve yararlananlar arasında da hem en çok kredi alan hem de kişi başına geliri en yüksek olanıydı. Dünya Bankası istenen krediyi çok ağır koşullar altında vermeyi kabul etti. Hükümet 17 politika taahhüdüyle bu programdan yararlanabilen ülkeler arasında en ağır koşulları kabul etmiş oluyor. Buna karşılık 1 Şubat 1980 ile 30 Haziran 1981 arasındaki dönem için projeye bağlı olmayan program kredisine kavuşuyordu. Çizelgede gösterilen konulardaki politika taahhütleri ise şöyleydi. Emin Çolaşan, Demirel Hükümeti'nin Başbakanlık Müsteşarı olarak bu belgeyi imzalamak durumunda olan Turgut Özal'ın "bu adamlar çıldırmış, bunu imzalayanı ipe gönderirler" diye tepki gösterdiğini açıklıyor. İ1. Dış ticaret ve döviz politikaları. TL'nin dış değeri iç dış enflasyon farkına göre zamanında ve farkı kapatacak oranda düşürülecek. İthalat serbestleştirilecek, sanayi yasaklar ve kotalarla korunmayacak. İhracat teşvik edilecek ve özel kesimin ön planda olması sağlanacak. İhracat sigortası ve finansmanıyla kurumsal destek verilecek, yabancı sermaye teşvik edilecek. İ2. Üretim kesimi politikaları. Kesimlere verilen fiyat sübvansiyonları kaldırılacak, bütün üretim kesimleri yabancı sermayeye açılacak, kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilecek. İ3. Kamusal yatırım programı. Enerji üretimine öncelik verilecek. Projeler arasında yapılacak bir ayıklamayla karlı olmayan projeler durdurulacak. Kitlerin karlı çalışması sağlanacak. Uygulamalar devletçilikten uzak olacak. Kitler bütçeye yük olmaktan çıkarılacak. İ4. Kaynak seferberliği. Hükümet bütçe politikasında harcamaları ayarlayacak, tasarrufları teşvik etmek için faiz politikasını düzenleyecek. İ5. Borç yönetiminin temel kurallarına uymak üzere kurumsal güçlenme gerçekleştirilecekti. Bu uygulamaların çerçevesi ise serbest piyasa ekonomisi olacaktı. Özel kesime ağırlık verilecek, ekonomik planlama ve idari kontroller yerini serbest piyasa koşullarına bırakacak, enflasyonun denetim altında tutulması büyümeye öncelik alacaktı. Dünya Bankası'na yapısal uyum kredisi alabilmek için yapılan bu taahhüdü, OECD ülkelerine olan ertelenmiş borçların tekrar ertelenebilmesi ve IMF ile anlaşmaya varılabilmesi için IMF'e yapılan taahhütleri izledi. Türkiye, 1980-1983'ü kapsayan 3 yıl için bir stand-by anlaşmasının imzalanmasını istiyordu. Sonra bu anlaşma 1 yıl daha uzadı, 1984 yılı sonuna kadar. IMF'e verilen niyet mektubunda Türkiye şunları taahhüt ediyordu. Türkiye ekonomisinin giderek daha fazla serbest piyasa ekonomisine dönmesi sağlanacak. Enflasyonu durdurmak için sıkı para politikası uygulanacak, bu amaçla kredi tavanları konacak. Akaryakıt fiyatları, tarım ürünleri taban fiyatları, kit fiyatları enflasyonu önleyecek biçimde ayarlanacak, kit fiyatları bu kuruluşlarca serbestçe saptanacak. Kamu harcamaları kısılacak ama enerji yatırımları bundan etkilenmeyecek. Faiz oranları artırılacak ve fon piyasasında rekabet koşulları gerçekleştirilecek. Ücret anlaşmazlıklarının yürürlüğe konacak ekonomik program çerçevesinde çözümlenmesine çalışılacak. Döviz kuru, Türkiye'nin rekabet gücünü sağlayacak biçimde değişken olacak. Dış yardım sağlanmasını izleyerek de serbestleşmeye geçilecek. Borç yönetimine özen gösterilecek ve vadesi geçmiş borç tutarının artmamasına çalışılacak. Hükümet alınacak ekonomik önlemler konusunda IMF'e sürekli danışacaktı. Böylece hükümet, IMF, Dünya Bankası ve OECD'ye karşı taze kredi alma, borç erteleme savaşını verirken 24 Ocak 1980 programının ve onu izleyen dönemdeki kararların ve 8 Kasım 1983'teki iktidara yeni gelen hükümetin aldığı genelde 29 Aralık kararları olarak bilinen kararların da temeli atılmış oldu. Bu taahhütler sayesinde 1980'de 2.6, 1981'de 2.26, 1982'de 1.76, 1983'te 1.87 milyar dolar proje ve program kredisi alınabildi. 1979-1983 arasındaki 5 yıl için OECD'nin taahhüt ettiği 4.42 milyar dolar kredinin 1.13 milyar doları ödenmedi, gerisi kullanıldı. IMF'den net kullanım yaklaşık 1 milyar dolar oldu. Dünya Bankası'ndan sadece program kredisi kullanımı 1.3 milyar dolara ulaştı. Ayrıca Suudi Arabistan 400 milyon dolar, İslam Kalkınma Bankası 340 milyon dolar, OPEC fonu 400 milyon dolar, Avrupa İskan Fonu 400 milyon dolar program kredisiyle katkı yaptı. İhracat kredileri dahil ayrıca 5.75 milyar dolar tutarında proje kredisi alınabildi. Böylece Türkiye toplamı 20 milyar doları biraz aşan kredi karşılığında 1980'li yıllara Dr. Faustus'un hikayesini yaşayarak girdi. IMF ile stand-by anlaşması süresinin tamamlandığı 1984 sonrası yıllardaysa Türkiye uluslararası bankalar ve sermaye piyasalarından kredi alabilme olanağına kavuştu. Taahhütlerini başarıyla yerine getirdiği kabul edildiği için IMF'in yeşil ışığı yanıyor ve dış borçlanmada ülke böylece yeni bir evreye giriyordu. Alt başlık 2. İç baskılar. 24 Ocak 1980 kararları ve onları izleyenler, ekonominin dışa açılması için sadece dış baskılardan kaynaklanmadı. İç baskılar da çok yoğundu ve dış baskılarla kesişiyordu. Ekonomideki bürokratik müdahalelerin en aza indirilmesini isteyen atılımcı bir girişimci sınıf ve bunun öncülük ettiği değişimler 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren iyice belirginleşmişti. Öte yandan ekonominin 1978 ve 1979 yıllarında OECD kredilerinin iyice gecikmesi, borç ödemenin aksaması ve uluslararası serbest piyasadan ticari kredinin artık bulunamaması dolayısıyla içine düştüğü döviz darboğazı Türkiye'de bazı şeylerin değişmesi gerektiğini göstermekteydi. 1970'li yıllarda bir yandan iç talep patlaması, bir yandan içeride ve dışarıda negatif reel faiz hatlarında alınan krediler 1974-1976 arasında 3 yıl ortalama yılda %8.7 oranında gayri safi milli hasıla büyümesi sağlanmış, sanayileşme hızlanmıştı. Ama daha önemlisi bu dönemin büyük sermaye gruplarının oluşmasına tanıklık etmesiydi. Koç, Sabancı, Çukurova, Türkiye İş Bankası, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Eczacıbaşı gibi 1960'lı yılların sonundan itibaren varlığını duyuran gruplara 1970'lerin sonuna doğru yenileri eklenmeye başlamıştı. Orta Doğu'daki müteahhitlik hizmetlerine girişen firmaların arasından bir bölümü hızla sivrildi. İçeride bazı firmalar iç ve dış kaynak yetersizliği çekerken bunlar yarattıkları kaynaklarla güç durumdaki şirketleri ele geçirmeye başladılar ve büyüdüler. Önce yoğunlaştıkları Libya pazarından giderek diğer Orta Doğu ülkelerine yayıldıkça bu pazarları yakından tanıyor, iyi iş ilişkileri kurabiliyorlardı. Büyüyen sermaye grubuna sanayi şirketleri yanında pazarlama şirketleri eklendikçe dışa açılma kapasiteleri de artıyordu. Enka, Tekfen, Doğuş, Kutlutaş gibi sermaye grupları bu bakımdan özellikle göze çarpmaktaydı. Ancak 1978 ve 1979 yıllarında uygulanan bürokratik ekonomi politikaları ve yaşanan darboğazlarla atılım yapmak pek olası değildi. Bunların yanı sıra kamu, özel, bankalarda dışarı açılma gereksinimini duymaya başlamıştı. Bir yandan Batı Avrupa'da yaşayan 1,5 milyon vatandaşın Türkiye ile ilişkileri, öte yandan Orta Doğu'da çalışan müteahhitlerin çeşitli bankacılık hizmetlerine gereksinimleri, bankaların açacakları şubeler ve temsilcilikler için karlı olanaklar vaat ediyordu. Bundan başka ülke 1970'li yıllara ihracata dönük üretim yapabilen bir sanayi üretim kapasitesiyle girmiş, yaşanan boom da bunu genişletmişti. 1970'te 103.2 milyon dolar olan sanayi mahmul ihracatı 1974'te 600.3 milyon dolara yükselmiş ancak 1979'a kadar da hiçbir artış sağlanamamıştı. 1978 ihracata dönük uzmanlaşmış sanayi dalları için çok kötü bir yıl oldu. Gıda içki kesimi ihracatı %25.4, deri kösele %22.8, kimya sanayi %29.1, metal dışı madenler %42.4 ve araçlar ihracatı da %33.9 oranında azaldı. Oysa içeride hazır üretim kapasitesi ve ihraç potansiyeli vardı. Ne var ki özel imalat sanayinde kapasite kullanımı %50'ye düşmüştü. Türkiye'nin çok yakınındaki Orta Doğu pazarı ise İran-Irak savaşı ve petrol fiyatlarının yarattığı genişlemeyle göze çarpıyordu. Çevre ülkelerden İran, Irak, Suudi Arabistan, Libya, Kuveyt'in 1979 yılı ithalatı 55.4 milyar dolardı. İş kesimi transit ticaretle buna aracılık edip döviz ihtiyacı içinde bunalırken payını artırmaktan geri kalamazdı. Bu ülkelerde iğneden sürmeye her şeyi ithal ediyordu. Üstelik 1979'da petrol fiyatları tekrar arttığında bu ülkelerin ithal kapasitesi de yükselmişti. İslam Konferansı üyesi olarak Türkiye çevre Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirmeye başlamış, İslam Kalkınma Bankası'ndan 1979'da kredi alabilmişti. Çevrede her şeyin ihraç edilebileceği genişleyen bu pazarın varlığına bir gerçek daha ekleniyordu. 1973'ten itibaren dış ticaret hatları gerileyen tarım ürünleri ihracatıyla ülkenin döviz ihtiyacını karşılaması olası değildi. Bir yandan 1978'de ertelenen borçların 1980'li yılların ilk yarısına itibaren vadesi gelmeye başlıyor. Yıllık borç, taksit ve faiz ödemelerinin tutarı 1978 ve 1979'da ulaşılan mal ihracatı gelirini aşıyordu. Bir yandan bunları düzenli ödeyebilir duruma gelmedikçe, IMF programına uymadıkça, dış borçları ertelemenin ve resmi yardım niteliğindeki OECD kredileriyle uluslararası piyasalardan ticari kredileri almanın deneyimlere göre mümkün olmadığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan ithalattaki darboğaz iki yanlı sorun yaratıyordu. Ayrıca 2.2 milyar dolarlık ihracatın ve 4,5-5 milyar dolarlık ithalatın gerçekleri yansıtmadığı, kara borsada veya paralel piyasada büyük çapta kaçak ithalat ve ihracat olduğu biliniyordu. Nihayet 1979'daki uluslararası faiz haddi ve petrol fiyatı artışı, 1980 ve izleyen yıllardaki dünya gelişmeleri işlerin giderek güçleşeceğini gösteriyordu. Dışa açılma için uygulamaya giren 24 Ocak 1980 programının iş çevrelerinde kabul bulması, iç baskıların yoğunlaşmasına baş katkı oldu. Nitekim yeni başlayan dönem başlıca sermaye gruplarının desteklediği bir yayın oranında sürekli destek gördü. 24 Ocak kararlarını izleyerek yapılan bir değerlendirme şöyle diyordu. 25 Ocak'ta açıklanan politika önlemleri ülkenin karşılaştığı ciddi sorunlara karşı cesur bir hamle oluşturmaktadır. Bu hamlenin amacı ekonomi politikasının ayrıntılı devlet düzenlemesi ve denetimden uzaklaşıp piyasa güçlerine, yabancı rekabete ve yabancı yatırımlara daha fazla güvenmeye yönlendirilmesidir. Bu etkinliği yükseltmek ve daha iyi bir kaynak dağılımını gerçekleştirmek, Dolayısıyla da orta vadede sürdürülebilir ekonomik büyüme için gereklidir. Uygulamanın 4. yılında yine aynı grubun yayınladığı raporun değerlendirmesi şöyleydi. Uygulamaya girdiklerinin bu 4. yılında gerçekten yeni politikaların özellikle enflasyon hızını düşürmek ve ödemeler dengesini iyileştirmek alanında büyük başarı kazandığını söylemek gerekir. Büyük sermaye grupları ve holdingler, büyük bankalar ve reklam şirketlerinin üye olduğu bir özel kurum tarafından çıkarılan bu yayındaki desteğe karşı uygulanan ekonomi politikasını eleştiren gruplar da vardı kuşkusuz. Bunların başında iş çevrelerinin bir diğer kesimini temsil eden ve büyük sermaye grupları kadar küçük ve orta çaplı iş çevrelerinin de görüşlerini yansıtan Türkiye Odalar Birliği geliyordu. Bu kesimin eleştirileri 1983 yılında finansman sıkıntısının yoğunlaşması ve zincirleme iflaslar tehlikesinin belirmesiyle ortaya çıktı. Bunları tarım fiyatlarının düşüklüğü ve üretici alacaklarının zamanında ödenmemesi, kredilerin daralması, tarım yatırımlarının durmasından yakınan Ziraat Odaları Birliği izliyordu. İşçi kesimi Türk İş ise reel ücretlerin sürekli azaldığını belirtiyor olsa da yakınmaları izlenen yeni ekonomi politikasının eleştirisine uzun bir gecikmeyle dönüşebildi. Ancak 1987 sonunda işçi eylemleri yoğunlaştı. Gerçekte 1987 yılı sonuna gelindiğinde yukarıdaki alıntıda yeni politikaları desteklediğini belirttiğimiz büyük sermaye gruplarından da eleştiriler seslendirilmeye başlamıştı. Ancak bu programın kendisinden çok reel faiz adlerinin çok yükselmesi ve enflasyonun hızlanmasına yol açan uygulamayı hedefliyordu.